Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kur'an-ı Kerim ve Meali. Muhammed Suresinin 10 ila 12. ayetlerinin tilavetini dinleyelim. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler? Allah onları yerle bir etti. O kafirler içinde bunun bir benzeri vardır. İşte böyle, çünkü Allah iman etmekte olanların velisidir. Kafirlerin ise onların velisi yoktur. Şüphesiz Allah iman edip salih amellerde bulunanları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. İnkar edenler ise metalanırlar ve hayvanların yemesi gibi yerler, ateş onlar için bir konaklama yeridir.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.pars.com Today.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Ecri Şems'i 23 Ordibeheş 1400 Hicri Kameri, bir Şevval 1442 ve miladi 13 Mayıs 2021 Perşembe. Ayrıca oruç ve ibadetlerinizin Yüce Allah katında kabul görmesini niyaz ederken Ramazan bayramını İslam alemine tebrik ediyoruz. Muhterem dinleyiciler, az sonra sunacağımız sabah haberleri ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Ramazan Bayramı Özel Programı, Benim Müslüman Çocuğum adlı programları dinleyebileceksiniz. Yayınımızın sonunda haber özetlerini dinleyeceksiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mesut Ketani, arkadaşım Ahmet İş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce her zaman olduğu gibi önemli haberlerden özetler.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani İslam ülkeleri liderlerinin Ramazan bayramını tebrik etti. Ruhani, Afganistan'ın güvenliği İran'ın güvenliğidir dedi. Öte yandan Zarif, Suriye Cumhurbaşkanı Esad'la görüştü. İslami Tebligat Kurumu, Filistin, Siyonistlerin pisliğinden arındırılmalıdır açıklamasını yaparken, ırkçı İsrail Meclisi, Gazze'deki Siyonist zulmünün devam etmesine yeşil ışık yaktı. İsmail Haniye, direniş her türlü muhtemel senaryoya karşı hazır dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörist İsrail'in alçak saldırılarının derhal durdurmasını istedi. Şimdi haberler.
İran İslam İnkılabı Rehberlik Ofisi yaptı açıklamada, Şevval Hilali'nin görüldüğünü ve Perşembe gününün Ramazan bayramının ilk günü olduğunu ilan etti. Bugün başta İran olmak üzere çok sayıda İslam ülkesinde Ramazan bayramının ilk günüdür. İslam kültüründe Şevval ayının ilk günü Ramazan bayramıdır. Bu arada İran İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, bayram münasebetiyle 2178 mahkumun af veya cezalarında indirime gidilmesi önerisini onayladı.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Ramazan bayramı münasebetiyle İslam ülkeleri liderlerinin tebrik ettiği mesajda, İslam ülkelerinin liderlerinin ortak iradesi ve çabaları ışığında dünyadaki Müslümanlar arasındaki dostluğun güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. İran Ajansı'na göre dün gece İran Cumhurbaşkanı Ruhani mesajında şöyle dedi. Ramazan bayramı fıtrata dönüşün bir kutlamasıdır. Oruçlu insanlar ve hayatlarını açık akışında arındıran dürüst hizmetkarlar için bir neşe mevsimidir. Ramazan ayı Allah'ın huzurunda kulluğuyla gurur duymaktır. İran Cumhurbaşkanı mesajında İslam ülkelerinin liderlerinin ortak iradesi ve çabaları ışığında dünya Müslümanları arasındaki dostluk bağlarının her zamankinden daha fazla güçleneceğinden eminim. İslam kültürünün dünyadaki yayılmasını göreceğiz inşallah dedi. Ruhani bayram vesilesiyle İslam ülkelerinin liderlerine tebrik mesajında dünyada koronavirüsün kontrol altına alınması ve yok edilmesini temenni etti.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile yaptığı telefon görüşmesinde o ülkedeki son terörist saldırılardan dolayı başsağlığı dilerken, terörist grupların savunmasız insanlar ve Afgan güvenlik güçleri aleyhinde terör saldırılarının sürmesi, hükümetin barış müzakerelerinde elini zayıflatmaktan başka amacı olamaz dedi. Ruhani İran açısından Afganistan güvenliğinin İran güvenliği olduğunu belirterek İran'ın ilkesel politikasının Afgan halkı görüşü ve hükümetine yönlendirilmesiyle barış sürecine destek olduğunu belirtti. İran'ın Afganistan'da barış ve istikrarın sağlanması için yardıma hazır olduğunu ifade eden Ruhani, Amerika'nın Taliban ile politikasında kendi sorunlarını çözme peşinde olduğunu ve Afgan halkı ve devletinin kaygılarından başka bir şey gözetmediğini söyledi. Birleşmiş Milletler'in Afganistan barış sürecinde daha aktif rol almasının da büyük güçlerin tek taraflı politikalarından önlenmesinde etkili olacağını ifade eden Ruhani, İran'ın bu yönde yardıma hazır olduğunu vurguladı. Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ise terörist saldırının şeytani bir eylem olduğunu belirterek İran'ın ülkesinin dost ve kardeş ülkesi olduğunu ve her zamanda ve her şartta Afgan halkı ve hükümetinin yanında yer aldığını söyledi.
İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bagri yayınladığı mesajda Afgan halkının birlik ve uyanıklılığının büyük şeytanın şom rüyalarını bozduğunu bildirdi. Tümgeneral Bagri, Kabil'de düzenlenen son terörist saldırıyı kınarken bu saldırıda çok sayıda öğrencinin ve sivilin ölümünden dolayı taziyelerini bildirdi. Tümgeneral Bagri bu mesajında Amerikan terör rejiminin kötü amaç ve niyetlerine ulaşmak için her türlü suçu işlemeyi caiz gördüğüne işaretle şöyle dedi. Amerika'nın eli kanlı yöneticileri, Amerikan emperyalizminin Müslümanlara karşı şom siyasetlerini hayata geçirmek için hiçbir cinayetten el çekmemişlerdir. General Bakri, Kabil'deki son korkunç saldırı ve cinayetin aslında Amerikalıların siyasetlerinin başarısızlığını örtbas etmek için yaptıkları bir dizi gizli ve açık eylemin ifşası olduğunu vurguladı. Bilindiği gibi geçen cumartesi günü Afganistan'ın başkenti Kabil'de Seyyid-i Şüheda Kız Okulu önünde terörist bombalı saldırı sonucu 85 kişi hayatını kaybetmiş, 150'den fazla kişi de yaralanmıştı. Ölenlerin ve yaraların çoğu öğrenciydi.
Suriye'de temaslarda bulunan İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki ikili ilişkiler, her düzeyde istişare ve koordinasyonun sürdürülmesi ve ayrıca ekonomik düzeyi başta olmak üzere çeşitli alanlarda ortak işbirliğine geliştirmenin yolları ele alındı. Görüşmede Suriye'deki son durum ve bölgede terörle mücadele sürecinin devamını engelleyen ve istikrarsızlığa neden olan yasa dışı güçlerin varlığının yanı sıra Anayasa Tartışma Komitesi de dahil olmak üzere siyasi alandaki gelişmeler ele alındı. Görüşmede ayrıca bölgedeki durumdaki gelişmeleri ırkçı İsrail'in Filistin topraklarına yönelik son saldırısına ve Kudüs dahil işgal altındaki Filistin topraklarının karakterini ve statüsünü değiştirmeyi amaçlayan İsrail uygulamalarına da değinildi. Zarif Cumhurbaşkanı Esad'a İran nükleer dosyasındaki gelişmeler, bunun etrafında yürütülen müzakerelerin detayları ve bu müzakerelerin ilerlemesini engellemeyi amaçlayan bazı tarafların oynadığı sabotaj rolü hakkında bilgi verdi. Beşar Esad, İran İslam Cumhuriyeti'nin IŞİD ile mücadelede Suriye'ye verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Suriye'de temaslarda bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, İran'ın Suriye devleti ve milletini radikalizm ve terörizm karşısında desteklediğini söyledi. Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktat ile görüşen Zarif, Suriye Cumhurbaşkanlığı seçimleri arifesinde Şam'ı ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek İran'ın Suriye'ye verdiği desteğe vurgu yaptı. Zarif, Suriye hükümetinin Amerika'nın iktisadi terörizmi karşısındaki başarılarının memnuniyet verici olduğunu ifade ederek, iktisadi terörizmin tıp alanına da sıçradığını, İran ile Suriye halkını aşılardan mahrum bıraktığını söyledi. Suriye Dışişleri Bakanı Miqdad da İran'ın Suriye'ye verdiği desteklere teşekkür etti. İki ülkenin uluslararası ve bölgesel konularda işbirliği yapılmasının altını çizdi.
Suriye'de temaslarda bulunan İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Siyonist rejim İsrail'in demir kubbenin nüfuz edilemez olduğu iddiasının yalan olduğunun ispatlandığını söyledi. Suriye'de mukim Filistinli grupların liderleriyle görüşen Zarif, Siyonist rejimin özellikle Mescid-i Aksa'da yaptıkları vahşete tüm dünyanın şahit olunduğunu söyledi. Suriye'de mukim Filistinli grupların liderleriyle görüşen Zarif, Siyonist rejimin özellikle Mescid-i Aksa'da yaptıkları vahşete tüm dünyanın şahit olunduğunu söyledi. Siyonist rejim cinayetleri ve bu cinayetler karşısında Filistinli kadın ve erkeklerin cinayet cesaretleri ve direniş gruplarının kahramanca mislimede bulunmaları ile demir kubbenin nüfuz edilemez iddiasının büyük bir yalan olduğunu ispatlandığını da söyledi. Zarif bu olayların Siyonist rejimle ilişkilerin normalleşmesinin Filistin aleyhine ve İslam ümmeti aleyhine olunduğunu da gösterdiğini belirtti. Zarif, biz geçen günlerde Türkiye ve diğer bazı İslam ülkeleriyle birlikte uluslararası camianın da bu konuda daha hassas olmasına çalıştık. Umarım Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bu konuda hareketlilik oluşturabiliriz, dedi. Zarif, Filistin halkının yanında duruyoruz ve bunun için bedel ödüyoruz. Suriye'de Filistin direnişi yanında durmasının bedelini ödüyordur, dedi.
İran İslam Tebligat Kurumu yaptığı açıklamada Filistin'in Siyonistlerden bir an önce temizlenmesi gerektiğini vurguladı. İslam Tebligat Kurumu yayınladığı bildirdi. İşgalci rejimin Kudüs'teki mazlum ve masum Filistinlere yönelik yaygın cinayetlerini ve insanlık dışı saldırılarını kınadı. Siyonist rejim infazcılarının ve çocuk katillerinin El-Aksa Camii'ne yönelik saldırılarının ve savunmasız Filistinli erkek, kadın ve çocukların katliamının İnsanların vahşice öldürmesinin bu rejimin eskiden beri var olan mahiyetinin yeniden ispatı olduğuna dikkat çekilen bildirdi. Bu rejime destek verenlerin de bu rejimin suç ortağı olduğunun altı çizildi. Bildirdi, sözde 100 yılın anlaşması adıyla sahte bir anlaşmanın Filistin halkına dayatılmak istendiğine dikkat çekilirken, Batı Şeria'nın ilhakı planının yanı sıra Kudüs'ü sahte İsrail rejiminin başkenti yapma girişiminin kabul edilemez olduğu ve bunu Siyonistlerin ancak rüyada görecekleri bir durum olduğuna yer verildi. Bildirdi, ırkçı İsrail'in bu savaş ve işgal politikalarına karşı Filistin halkının direnişinin gerçekte hak ve batıl cephesini çok açık bir şekilde gün yüzüne çıkardığına yer verilirken, işgal ve cinayetlerin ancak cihat yoluyla sona erdirileceğinin mümkün olduğunun bir daha gözüktüğüne yer verildi.
Terör rejim meclisi Knesset'in Gazze şeridine yönelik saldırıları yoğunlaştırmayı kabul ettiği bildirildi. Daha önce ırkçı rejimin terörist başbakanı Netanyahu, Knesset'ten İsrail ordusunun işgal altındaki toprakların güneyinde Allet gibi Filistin halkı ile çatışmaya girmesine izin vermesini istemişti. Knesset direniş gruplarının Siyonist rejimin farklı bölgelerine yönelik misilleme saldırılarından saatler sonra İsrail'in saldırıları yoğunlaştırmasını onayladı. Bu arada ırkçı rejim İsrail savaş uçaklarının bu sabah erken saatlerinden beri Gazze'yi bombaladığı bildiriliyor. Yerel Filistin kaynakları İsrail savaş uçaklarının Gazze şeridindeki evleri ve yerleşim alanlarını bombaladıklarını bildirdiler. Öte yandan Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Fatou Bensouda ırkçı İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs ve Gazze'de yaşanan son İsrail saldırılarının ardından şiddet olaylarını takip ettiklerini belirterek her iki tarafa da itidal çağrısı yaptı.
Filistin İslam Cihat Hareketi'nin askeri kanadı Seraye el-Guds yayınladığı bildirdi. Tel Aviv, Dimona, Ashdod, Ashkelon, Sederot ve diğer işgal altındaki şehirleri onlarca rokete hedef aldıklarını bildirdi. Filistinli kaynaklar Gazze'nin doğusundaki Ashkelon, Netifut, Nekap ve Siyonist yerleşim yerlerine 10 dakika boyunca aralıksız roket atıldığını bildirdi. Siyonist kaynaklar ise rejim yetkililerinin Askaran'daki yerleşimcilerden sığınaklarda kalmalarını istediğini duyurdu. Siyonist medya Askaran'a 70'ten fazla roket atıldığını bildirdi. Bu arada Siyonist basın roket saldırısı sonucu Askaran'da 26, Sederot'ta ise 7 Siyonist'in yaralandığını duyurdu. Büyük saldırı Filistin İslam Direnişi Hareketi Hamas'ın askeri merkezine yapılan büyük çaplı saldırıdan yaklaşık bir saat sonra gerçekleşti. Terör rejimi savaş uçakları, abluk altındaki Gazze'nin en işlek bölgelerinden birinde yer alan 14 katlı Eşşuruk adlı binayı hava saldırısıyla vurdu. Gazze'nin en hayati işlek bölgelerinden birinde yer alan bina tamamen yıkıldı. Vurulan binada sivillerin ikamet ettiği daireler, Gazze'de faaliyet gösteren şirket ve basın kuruluşlarının ofisleri bulunuyordu. Gazze şeridindeki hükümet bilgilendirme ofisi, Siyonist İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarının şehrin altyapısına ve Filistinlerin evlerine geniş çaplı zararlar verdiğini, büyük maddi kayıplara neden olduğunu bildirdi. Yapılan açıklamada saldırılarda Filistin'e ait 500'den fazla ev ve bina yıkılırken 1000'den fazla evin ise hasar gördüğü açıklandı. Bilgilendirme ofisi Gazze'de polis merkezi, güvenlik ve hizmet binaları gibi hükümete ait yaklaşık 52 yapının bombalandığını duyurdu.
Filistin İslami Direniş Hareketi'nin Hamas Siyasi Bürosu Başkanı, Siyonist rejimin saldırılarında İzzettin el-Kassam'ın bazı komutanlarının şehit olmasıyla ilgili olarak Filistin Direniş Güçleri işgalci İsrail'e karşı mücadelede kararlıdır ve direnişini ve misillemesini sürdürecek dedi. İRNA'ya ajansına göre Heniye, şehit Basım İsa'yı cihat yolunda şehit olmayı hak eden cesur ve mücahit bir komutan olarak anarak Filistin liderlerinden ve çocuklarından cesaretlenen kanı Gazze'nin Kudüs'ün kalkanı olduğunu ispatlamıştır dedi. Heniye Siyonist düşmanla çatışma hala güçlü ve Gazze'deki halkımızı savurmaya devam edeceğiz dedi. Heniye komutan şehit düştüğünde arkasında direnişin bayrak taşıyıcıları olan ve son zafere Filistin topraklarından kurtuluşuna ve mültecilerin geri dönüşüne kadar faaliyetlerine devam edecek uzun bir lider ve komutanlar var dedi. Hamas sözcüsü Fevzi Bayram ise Siyonist düşmanın ve onun eli kanlı liderlerinin Gazze şeridindeki mücahitlerin komutanı Basım İsa ve yanındakilerin bir kısmına yönelik suikastın bedelini ödemeyi hazır olmaları gerektiğini söyledi. Berhum birkaç Hamas komutanının şehit edilmesi hareketinin düşmanla şiddetli bir savaş yürütme kararlarını da azaltmaz dedi.
Amerikan Başkanı Joe Biden, terör rejimi İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonla görüştüğünü belirterek, binlerce roket topraklarına düşerken İsrail'in kendini savunma hakkı var diye küstahça açıklamada ve destekte bulundu. Biden, Beyaz Saray'da COVID-19 aşılamalarına ilişkin yaptığı basın toplantısı esnasında Filistin ve ırkçı İsrail'de yaşanan son gelişmelere ilişkin bir soruyu cevapladı. Irkçı İsrail yanı sıra Mısır, Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi Orta Doğu ülkeleriyle bu konuda yakın temas halinde olduklarını belirten Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini ve bu konuda yakın zamanda bir açıklama yayınlayacaklarını söyledi. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada ise Biden'ın Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada Biden, İsrail'in güvenliği ve İsrail'in sivilleri korurken kendini ve halkının meşru müdafaa hakkına sarsılmaz desteğini iletti şeklinde küstahça ifadesine yer verildi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershin'in İsrail'in Kudüs'ün statüsünü değiştirme ve girişimlerinden hukuka aykırı olduğunu belirterek işgal altındaki Filistin topraklarında yürütülen iskan faaliyetlerinin derhal durdurulması gerektiğini vurguladı. Spot2'ye demeç veren Dışişleri Bakan Yardımcısı Vershin'in Kutsal Kudüs kentinin coğrafi, demografik ve tarihi niteliğini değiştirme girişimlerinin hukuka aykırılık teşkil ettiğini ve yasal hükmü bulunmadığını düşünüyoruz.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı İngilizce paylaşımda uluslararası kamuoyuna ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne çağrıda bulundu. Erdoğan paylaşımda İsrail'in insanlığın ortak kurumlarının kararlarına temel insan haklarına, uluslararası hukuka, insana dair her türlü değere aykırı bu eylemleri derhal durdurulmalıdır. Güvenlik Konseyi derhal ve etkin tedbirlerle bu zulme dur demezse, dünya beşten büyüktür diye ifade ettiğimiz çarpıklığı kayıtsız şartsız kabul ediyor demektir ifadelerine yer verdi. Bu arada Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le Filistin meselesini görüştü. Erdoğan görüşmede ırkçı ve terörist İsrail'in Kudüs, Gazze, Mescid-i Aksa ve Filistin'e yönelik pervasız saldırı karşısında Türkiye olarak tepkilerini en sert şekilde ortaya koyduklarını belirterek uluslararası camianın da İsrail'e güçlü ve caydırıcı bir ders vermesi gerektiğini ifade etti. Bu arada Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile de bir telefon görüşmesi yaptı ve Filistin meselesini ele aldı. Pakistan Başbakanı İmran Han ise daha önce yaptığı açıklamada, "Ben Pakistan Başbakanıyım ve biz Gazze ve Filistin'in yanında duruyoruz" ifadelerini kullanmış, Filistin'e destek vermişti.
Türkiye, Ramazan bayramı tatiline koronavirüsün yayılmasını önlemek için karantina önlemleri altında geçirecek. Türkiye 81, il valiliği iletilen Türkiye İçişleri Bakanlığı'nın talimatına göre insanların kentte yaya olarak seyahat etmelerine ve sadece temel gıda maddelerini temin etmelerine izin verilecektir.
Ve son haberimiz, İran Yüksek Seçim Kurulu Sözcüsü, İran Cumhurbaşkanı adaylarının kaydının ikinci gününde 63 kişinin daha kayıt yaptırdığını duyurdu. İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri 18 Haziran tarihinde yapılacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz, Güvenlik Konseyi'nin Kudüs'le ilgili sonuçsuz toplantısı ve Amerika'nın müdahaleci girişimleri etrafında. Kudüs'teki durumla ilgili Güvenlik Konseyi toplantısı 10 Mayıs Pazartesi günü sonuçsuz sona erdi. Birleşmiş Milletler'deki diplomatlara göre Güvenlik Konseyi toplantısı ortak bir metin üzerinde anlaşma sağlanmadan bitti. Bu bağlamda Amerika bu aşamadaki son gelişmeler hakkında genel bir bildiri ve karar yayınlamayı uygun görmedi. Amerika ortaklarına durumu sakinleştirmek için perde arkası çabaları göstermesi gerektiğini vurguladı ve bu aşamada bir açıklama yapmanın yardımcı olacağından emin olmadığını bildirdi. Güvenlik Konseyi üyeleri arasındaki müzakerelerin daha önce Norveç tarafından 15 üye ülkeye önerilen metinden daha yumuşak bir açıklama hazırlamaya devam edeceği bekleniyor. Tunus ve Çin tarafından ortaklaşa yayınlanan taslak açıklama, İsrail'i yerleşimlere son vermeye, evleri yıkmaya, Doğu Kudüs dahil Filistinleri sürmeye dur demeye çağırıyor. Bildirdi ayrıca tolerans ve kutsal yerlerdeki mevcut duruma saygı göstermesi çağrısında da bulunuldu. Bu taslakta ayrıca Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki artan şiddet ve gerilimler hususunda ciddi kaygıların olduğu belirtildi. Bu çatışmalarda ve olaylarda yüzlerce kişi yaralandı. Biden hükümetinin Doğu Kudüs olayları hakkındaki kaygılarını bildirmesine rağmen Amerika'nın Güvenlik Konseyi'ndeki tutumları ve yumuşak bir bildirinin yayınlanmasını bile önlemesi ve Siyonist rejim İsrail'in Doğu Kudüs'teki girişimlerini eleştirmemesi, Amerika'nın İsrail'in Filistinlere karşı cinayet dolu girişimlerine yönelik en ufak eleştiriye bile dayanamadığını göstermektedir. Burada sorulması gereken soru, küresel güvenliği ve barışı korumakta uluslararası arenada asıl sorumlu olan Birleşmiş Milletler Teşkilatı Güvenlik Konseyi'nin Amerika açısından işgal altındaki topraklarda olup bitenlere nasıl bakmasını istemesidir. Acaba Amerika Güvenlik Konseyi'nin bu hususa aldırış etmemesini mi istiyor?
Amerika'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki İsrail'in hem Filistinlilere hem de Suriye ve Lübnan gibi komşu ülkelere yönelik eylemlerine yönelik bakışı, Washington'un özellikle eski Amerikan Başkanı Donald Trump'ın başkanlığı döneminde İsrail'i hiçbir şekilde eleştirmediği görülüyor. Bunun tek istisnası ise Barack Obama'nın başkanlığı sırasında Siyonist rejime 1967 işgal altındaki topraklar ve sınırlardaki inşaatları askıya almaya çağıran ve bunu uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak nitelendiren Aralık 2016'da Güvenlik Konseyi'nin 2334 sayılı kararıydı. Bu karar alınırken Amerika çekimser oy kullanmıştı. Bununla birlikte Trump başkanlığı sırasında Washington, İsrail'e kapsamlı destek yaklaşımını Batı Asya'ya yönelik politikasının da önceli haline getirdi ve Siyonist rejime desteklemek için eşi görünmemiş adımlar atmıştır. Hatta 2018'de Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nden İsrail'e yapılan eleştiri nedeniyle çıkmayı bile göze aldı. Batı Asya meseleleri uzmanı Cevat Kurbanoğlu şöyle diyor: Amerika dış politikasında İsrail'e stratejik bir ittifaka dayanan stratejik ve partiler rütbesi bir ilki var. İsrail ise dünyanın en büyük insan hakları ihlalcilerinden biri ve özellikle Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilere tahliye ederek ve topraklarını ele geçirerek katletmenin yanı sıra yerleşim yerlere de inşa ediyor. Bu konudaki son hamle ise Siyonistlerin Filistinlileri Doğu Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi'nden kovma ve çıkarma girişimleridir. Siyonistlerin bu eyleme giderek daha fazla Filistinlinin yerlerinden edilmesine yol açtı ve açık bir insan hakları ihlali ve bir savaş suçu durumu ortaya çıkarmıştır. Ancak İsrail suçlarına rağmen insan haklarından savunucusu olduğunu iddia eden Biden hükümeti İsrail'e tam destekte ısrarcı olup bu konuda en fazla kaygısını bile dile getiremiyor.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Kudüs'ün kılıcı operasyonun başlaması ve sonuçları etrafında. Filistin direniş gruplarının belirlediği ultimatumun son bulmasıyla Siyonist rejim İsrail ve Filistin direniş arasındaki savaş başlamış oldu. Bu savaş Ekim 2018'den beri Filistin direniş ekseni ve Siyonist rejim İsrail arasındaki üçüncü savaştır. Terör rejimi İsrail, Ekim 2018'de Gazze şeridine saldırarak 4 günün ardına ateşkesi kabul etmek zorunda kaldı. Bu durum ise Avigdor Lieberman'ın Netanyahu kabinesinden çıkmasına ve koalisyon kabinesinin dağılmasına ve ırkçı İsrail'de parlamento seçimlerinin döngüsünün tekrarlanmasına sebep oldu. İkinci savaş Mayıs 2019'da düzenlendi. Bir kez daha İsrail ordusu Gazze şeridine saldırsa da tekrar bu kez de iki günün ardından ateşkesi kabul etmek zorunda kaldı. Şimdi de Mayıs 2021'e şekillenmiştir. Gerçi bu savaşın zeminini Siyonist rejim İsrail'in Kudüs mahallelerindeki Filistinlilere karşı girişimleri ve göçe zorlaması hazırladı. Savaşı Siyonist taraf başlatmış olsa da direniş grupları son günlerde inisiyatifi eline geçirmiş ve terör rejimi İsrail'e ve işgalci Siyonistlere ultimatum belirlemesinin ardından işgal altındaki topraklara füze ve roket saldırılarına başlamıştır. Bu durum direniş gruplarının İsrail'den ve askeri gücünden korkmadığını, İsrail'in askeri kırılgan noktalarından haberdar olduğunu ve kendi çıkarlarını takip etme özgüvenine sahip olduğunu gösteriyor. Filistin direniş gruplarının işgal altındaki topraklara füze ve roketli saldırılarını bir taraftan da İsrail'in füze tesisleri ve Dimona nükleer tesisleri etrafındaki saldırıları ile aynı doğrultuda değerlendirmek mümkün. Bu yüzden direniş gruplarının saldırıları başlamadan önce de Siyonist rejim İsrail ordusu en büyük tatbikatı pazar gününe itibaren başlasa da sadece bir günün ardından bu tatbikatı askıya aldı.
Bir başka önemli nokta ise direniş gruplarının gücü ve İsrail'in Kudüs sakinlerine karşı işlediği cinayetlerin karşısında uygun girişimde bulunmamanın bu süreci devam ettireceğine inanması ve daha rahat Kudüs işgalini takip edeceğini bilmesidir. Daha önceden de belirlenmiş plana göre Salı günü İsrail yerleşimciler Mescid-i Aksa'ya gideceklerdir ve bu durotuda Siyonist askerler de onlara eşlik edip Filistinlilerin gelişini önleyecektir. İsrail'in bu girişimde Askerlere bu saatte rejimin kuruması yıl dönümü tarihi olan 14 Mayıs eşliğinde gerçekleştirilmek istendi. Bu durum ise işgalcilerin devamını anlamına geliyor. Direniş gruplarının girişimleri İsrail için önemli bir mesaj sayılıyor. Bu mesaj çerçevesinde Filistin parlamento seçimlerinin ertelenmesinin Kudüs'ün işgali ve Filistinli sakinlerin göçe zorlanması hususunda pasifik anlamına gelmedi ve hala önemli önceliklerinden biri olarak Kudüs Filistinlilerini de desteklemek olduğu belirtilmiştir. Bu durumda Gazze'de bulunan Filistin direniş grupları ortak operasyon kurmayı Siyonist rejim, İsrail'in Kudüs'te ve Mescid-i Aksa'daki cirit atma döneminin de sona erdiğini belirtiler. Bu bildirinin devamında ise Filistin'e Kudüslülere destek verileceği ve direniş gruplarının kılıç ve kalkan misali onları koruyacağı bildiriliyor. Bu yüzden de bu savaşın Seyful Kudüs yani Kudüs'ün kılıcı olarak adlandırıldığı belirtildi. Bu gelişmeler sırasında önemli olan bir başka konu ise Siyonist rejim İsrail'de siyasi çıkmazın yaşandığı bir ortamda İsrail'in cinayet işlemeye kalkışmasıdır. Bu bağlamda ise Benjamin Netanyahu kabineyi kurmakta başarısız olmuştur ve Yair Lapid kabineyi kurmakla da görevlendirilmiştir. Görünen o ki Benjamin Netanyahu'nun İsrail'i Filistin direniş grupları ile savaşa sürükleyerek İşgal altındaki topraklardaki siyasi ortamı etkilemek ve rakipleriyle kabine kurma istişareleri için avantajlı bir ortam yaratmak istiyor. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 23 Ordubehş 1400, Hicri Kameri 1 Şevval 1442 ve Miladi Takvimle 13 Mayıs 2021 Perşembe. Bugün Hicri Kameri 1 Şevval mübarek Ramazan bayramına denk gelmektedir. Ramazan bayramı aslında Müslümanların en büyük bayramlarından biridir. Dünya Müslümanları bir ay boyunca tuttuğu oruç ve Yüce Yaradan Allah'a ibadet etmeleri sonucunda oruçlarını açarak bu büyük bayramı kutlamaktalar. Mübarek Ramazan bayramı ibadet ve kendini yapılandırma ayı olan Ramazan'la vedalaşmaktır. Ramazan bayramında oruç tutmak haramdır. Ve halk kendi nefislerine galebe çalmak ve takva elde etmek için bir ay boyunca yaptığı tüm çabaları neticesinde görkemli Ramazan bayramı namazına eda ediyorlar. Biz de Ramazan ayında tüm oruç ve ibadetlerinizin Yüce Allah katında kabul olunmasına niyaz ederek tüm dünya Müslümanlarını Ramazan bayramı münasebetiyle tebrik ediyoruz. ...1189 yıl önce bugün Hicri Kameri 1 Şevval 253'te Hicri 3. yüzyılın ünlü muhaddislerinden Muhammed bin İsmail Buhari Samarkandiye bağlı Hartan kasabasında vefat etti. Bilimini arttırmak için uzak beldelere giden Muhammed bin İsmail Buhari, İmam Buhari lakabıyla üne kavuştu. Ehl-i Sünnet'in en muteber kaynaklarından olan Sahih Buhari, Muhammed bin İsmail Buhari tarafından kaleme alınmıştır. Bu değerli eser 600 bin hadis arasından seçilen 9 bin hadisi nebevi içermektedir. ...873 yıl önce bugün Hicri Kameri 1 Şevval 569'da Müslüman müfessir, edip ve şair İbni Dahan lakaplı Said bin Mübarek vefat etti. Irak'ın Bağdat kentinde dünyaya gelen İbni Dahan ilk eğitimini bitirdikten sonra lügat bilimini öğrendi ve önde gelen alimlerden hadisler öğrendi. Bu önde gelen lügat bilimcisi ayrıca edebiyat ve özellikle şiir söylemekte büyük yeteneği vardı ve yetiştirdiği öğrencileri şiir söylemeye teşvik etti. ...836 yıl önce bugün Hicri Kameri 1 Şevval 606'da ünlü Müslüman bilim adamı Fahri Razi lakaplı Ebu Abdullah Muhammed bin Ömer Razi vefat etti. Hicri Kameri 544'te Tahran yakınındaki Rey kentinde dünyaya geldi ve sahip olduğu yüksek düzeyde yeteneği sayesinde fıkıh, tefsir, kelam, felsefe ve mantık bilimlerinde zirveye ulaştı. ...42 yıl önce bugün Hicri Şemsi takvimle 23 Ordibehşt 1358 tarihinde Müslüman İran halkının aralıksız süren mücadeleleri ve İslam İnkılabı'nın zaferi ve İran'da İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın kurulmasının ardından İran'da Şom Kapitülasyon Anlaşması lağvedildi. Kapitülasyon kanunu uyarınca İran'daki Amerikalı vatandaşlar yargı denetiminden tamamen muaf tutuldular.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
AKP'nin kadroları uçuk maaş alırken açlık sınırındaki binlerce hane yaşam mücadelesi veriyor.
Star.
Hamas'tan işgalci İsrail'e misilli mi?
Milli Gazete.
Liselerde sınavlara yeni düzenleme.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Erdal Sağlam 11 Mayıs tarihli Cumhuriyet gazetesinde Bakan Elvan güven boşluğunu dolduramadı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın kendisinden beklenen ekonomideki güven boşluğunu doldurma fonksiyonunu yerine getiremediği görülüyor. Elvan'ın son konuşmalarında teknik olmaktan uzaklaşıp iyice siyasi polemiğe kaydığı gözlenirken son olarak enflasyon ölçümü yapan bağımsız kuruluşlara suç duyurusu açıklaması güven kaybında önemli rol oynadı diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Geçen Kasım'da Berat Albayrak'ın görevden alınması üzerine göreve gelen Elvan'ın Merkez Bankası Başkanı'na getirilen Naci Ağbali ile birlikte rasyonel ekonomi politikalarına dönüş açıklamaları ekonomi çevrelerinin umutlanmasına yol açmıştır. Geçen sürede para politikalarına verilen ağırlık nedeniyle Naci Ağbal güven açısından öne çıkarken Ağbal'ın ayrılmasından sonra Bakan Elvan'ın bu boşluğu doldurması bekleniyordu. Ağbal'dan sonra bir süre sessiz kalan Elvan'ın 128 milyar dolarlık rezervin eritilmesine ilişkin savunmaya geçmesine rağmen Merkez Bankası rakamları açıklamaları demesi ekonomi çevrelerinde hala güven duyabiliriz yorumuna neden olmuştur. Ancak son dönemde Bakan Elvan'ın daha sıklaşan demeçlerinde döviz rezervlerinin eritilmesi kampanyası için sadece muhalefeti suçlayıp piyasayı tatmin edici açıklamalara giren siyasi polemiğe ağırlık vermesi güven kaybında önemli rol oynadı. Bir başka deyişle Bakan Elvan'ın Ağbal'ın ayrılmasından sonra güven konusunda daha fazla sorumluluk alıp yerine getirilmesi bekleniyordu. Bu olmadı. Peki Bakan Elvan'ın ekonomiye bakışı bilinirken neden kendisinden beklenen biçiminde davranamıyor? Bunun en büyük nedeninin Cumhurbaşkanı'nın tavrı olduğu kesin. Ağbal'ın görevden alınması bile tek başına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kasım ayında belirttiği politika değişimini sağlamayı aslında niyeti olmadığını gösterdi. Bununla birlikte eski bakan Berat Albayrak'ın kendisi bizzat görevi almasa bile kabineye özellikle de ekonomi bürokrasisine de ağırlığını koyduğu görülüyor. Bu arada 28 milyar dolarlık rezervin eritilmesi konusunda AKP'nin zorlandığı ve panik havasını dağıtmak için Bakan Elvan'ın yeterince partiyi savunmadığı havasının oluşturması da belli ki bakanı hayata geçiriyor. Bakan Elvan'ın birlikte çalışmak istediği ekibi kurmak arzusunda oldu ama buna izin verilmediği biliyoruz. Bir bürokratın dediği gibi bakan sadece özel kalem müdürünü değiştirdi. Bir danışman alabildi, istemesine rağmen hiçbir değişiklik yapamadı. Yani yardımcıları dahil üst düzey bürokratları bile atama inisiyatifi kendisine tanınmış değildir.
İbrahim Kahveci 11 Mayıs tarihli Karar Gazetesi'nde garip bir TÜİK hesabı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Sorun tespit edemezsiniz, sorunu çözemezsiniz. Doğru bir tespit için doğru veri gerekir. Şimdi olayımıza bakalım. TÜİK Mart 2021 iş gücü verilerini açıkladı. Toplam çalışan sayısı yeniden 28 milyon sınırına dayandı. Yani işler bir bakıma iyi. Hatta 2015 sonrası işlerin bu derece toparlandığını görmemiştik. Çok sevindirici bir gelişme diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Zaten Mart ayında elektrik tüketimi de %15.74 artış gösterdi. Sanayide çalışan sayısı da ilk kez 6 milyon sınırını aştı. Sadece bir ayda sanayide çalışan sayısı 411 bin kişi artış göstermiştir. Muhteşem bir rakam. 2014-2017 arasında 5.3 milyon aralığına sıkışan 2017-2019 döneminde 5.5 milyona dayanan ama sonra krizde 5.3 milyonun dahi altına düşen sanayideki çalışan sayısı bu ay mükemmel bir sıçrayış yaptı. Hatta toplam çalışan sayısındaki payı da yıllar sonra yeniden %22 sınırını aşmış oldu. Veriler gayet güzel ama arka plana baktığımızda epeyce kafa karışıyor. Mesela sadece sanayi sektöründe 411 bin kişi iş buluyor ama bu işin tamamından fazlasını erkekler buluyor. Hatta sanayi sektöründe 83 bin kadın işi kaybederken yerlerine 494 bin erkek işe giriyor. Böylece net istihdam artışı 411 binde kalıyor. Oysa sadece bir ay önce yani Şubat 2021'de sanayi sektöründe 184 bin erkek işini kaybederken 56 bin kadın iş bulmuştur. Mart ayında yaşanan erkek devriminde tam tersi bir kadın devrimi Şubat ayında yaşanmıştır. Öyle yaşanmış ki tarım sektöründe de Şubat ayında 256 bin erkek işini kaybederken sadece 41 bin kadın işini kaybetmiştir. Yani Şubat ayında tarla bile erkeğin yüzüne görünmemiştir. Toplam sayıları söyleyelim. Şubat ayında 130 bin erkek işini kaybederken 165 bin kadın iş bulmuştur. Oysa Mart ayında iş tamam tersine döndü ve 778 bin erkek iş bulurken 21 bin kadın işini kaybetmiştir. Ocak ayında 788 bin, Şubat ayında 35 bin ve Mart ayında 757 bin toplam çalışan sayısı artıyor. Ama genç nüfus Şubat ayında 222 bin iş kaybı yaşarken Mart ayında 285 bin kişilik iş buluyor. Böylece son 3 ay içerisinde artı 24 yaş nüfusunun iş bulma oranı %5'lerde de kalırken 15-24 yaş grubunda genç nüfusun iş bulma oranı %10'lara yaklaşıyor. Burada temel sorun artı 24 yaş grubu kadınlardadır ama bu sorunun kaynağı da Mart ayında artı 24 yaş grubu kadınlarda 120 bin kişinin işini kaybetmiş olması. Burada da şu noktayı da belirtelim. Şubat ayında toplamda 165 bin kadın iş buluyor ama Şubat ayında 15-24 yaş grubu genç kadınlarda 77 bin kişi işini kaybediyor. Oysa ayı o zaman da artı 24 yaş grubu 242 bin kadın iş buluyor. Şubat ayında genç kadınların iş kaybetmesini karşılık bu sefer de Mart ayında genç kadınlar iş bulurken artı 24 yaş grubu kadınlar iş kaybediyor.
Esfender Korkmaz, 11 Mayıs tarihli Yeni Çağ gazetesinde "İşsizlik siyasi iktidarın umurunda değil" başlıklı yazısına yer veriyor. Mart 2021 işsizlik oranları açıklandı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı geçen yılının Mart ayına göre 59 bin kişi artarak 4 milyon 236 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise aynı aylarda 0,1 yüzdelik puan düşerek %13,1'den %13'e geriledi. İşsiz sayısının artmasına rağmen işsizlik oranının artmasının nedeni aynı dönemde bu oranda paydayı oluşturan iş gücünün daha yüksek 30,3 milyondan 32,3 milyona yükselmesi yani 2 milyon artmış olmasıdır diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Tarım dışı işsizlik oranı %14,9 oldu. Tarım sektörü gizli işsizlik barındırdığı için tarım dışı işsizlik oranı daha gerçekçidir. İşsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı %21,2 olduğu bu oran TÜİK standartlarına göre iş aramayan işsizleri de kapsıyor. Atıl iş gücü oranı %25,8'e geriledi. Yani 8 milyon 407 bin kişi atıl iş gücü olarak kabul ediliyor. Siyasi iktidar iş yaratmak yerine her iş yere bir kişi alsın diyerek veya işi çıkarmayı yasaklayarak TÜİK'te işsiz tarafını da değiştirerek işsizlik halinin de altına süpürüyor. Gerçekte işsizliğin nedenleri de açıktır. Birkaç temel nedene de bakarsak işsizliğin artmasının başta gelen nedeni üretimde kullanılan ithal girdi oranının yüksek olmasıdır. 2001 yılından itibaren IMF ve IMF'ciler tarafından Türkiye bu temel raydan çıkarıldı ve ekonomi istihdam yaratmayan ve ithalata dayalı bir büyüme kulvarına sokuldu. Bunun için ithal girdi payını düşürmek gerekir. Yüksek istihdam yükü kayıt dışı işbirliği özendiriyor. İşveren kayıt dışı çalışmayı da risk almaya değer görüyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Allahu Ekber.
Allahu Ekber.
Allahu Ekber. La ilahe illallah ve Allahu Ekber. Allahu Ekber. ولله الحمد الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا.
Ramazan Bayramı, İlahi Mükafat Bayramı.
Tüm dünya Müslümanları nerede olurlarsa olsunlar, Ramazan Bayramı günü mutlu ve mesutturlar ve kulluk edip Allah'ın nezdinde secdeye indikler için iflah duygusu içerisindedirler. Biz de Ramazan Bayramı dolayısıyla sizlere iki bölümlük özel bir program hazırladık.
Ramazan Bayramı bir ay ibadet ve kulluk etmenin ardından gelip çattı ve tam bir güneş gibi müminlerin gönüllerine doğdu ve bu gönülleri...